Ayrım 38. Sayfa 178. 2. Nostaljinin umutsuzluğu. İşlevi içine aşırı işlemişse ülkesinin kültürüyle arasına mesafe koyar. Kültür hakkındaki fikri soyuttur, kibirlidir, tözeldir ve bu kültürü yansıtan halkın sefaletiyle belirgin bir ilişkisi yoktur. Ülkede halen var olan kültürü aşağılarken ona miras kalan geçmiş çağların hazinelerini abartır. Geçmişin büyük eserleriyle, şiirle, sanatla, edebiyatla ilgilenir. Ama ona göre ucuz bir karışım indirgenmiş olan ülke kültürünün düşüş durumuna küçümsemeyle bakar. Geçmişin büyük eserlerinden gurur duymakla birlikte durmadan şimdiki zamandan yakınır. Ardında yüzlerce yıllık ağır çözülme, sessizlik ve siyasal büyük bozumu olduğunu bilir. Modernliğin ortaya çıkışından beri kendi mirasının tarihin dışında kaldığını bilir. Yaşadığı günde bile tortusuna kadar tükenmiş rezervlerden yararlanıldığı, cömert kaynakların hanidir kuruduğunu bilir. Kendi kendinin hayaleti haline gelmiş bir dünyayı kemirerek, bütün gerçek değişimlerin ve bilinçleşmelerin cesaretini kıran, taassubun kökünü kazımanın her şeyden önce geldiğini bilir. İçlerinde en milliyetçileri Arabistan'daki ilkel Bedevilerin dini olan ve eski bir uygarlığı tarihte her zaman işgal ettiği ayrıcalıklı konuma yeniden getirme yeteneği olmayan gerilemeci bir İslam'a karşı kurtarıcı bir İrancılığı rahatlıkları ileri sürerler. Bunlar geçmiş nostaljisi duyanlardır. Düşlerini besleyen, onlar için bütün bahtsızlıkların başlangıcı olan Arap işgali öncesindeki büyük Fars imparatorluklarıdır. Aralarında kinik olanlar toplumdaki çağdaşlıkları küçümseyip topluma hükümran bir aşağılamayla baksalar da nostaljikler sürekli olarak geçmişteki imparatorlukların kalıntılarını iç geçirirler. Üstelik geçmiş karşısında duyulan bu pişmanlık ve şeylerin güncel durumuyla nasıl bağlantılanacağı bilinmeden müthiş gurur duyulan bir kültür karşısındaki bu fetişizm sadece bu sınıfa vergi bir şey değildir. Birçok İranlının da ayrıcı özelliğidir. Yüzyıldan da fazla bir zaman önce Gobineo dikkatimizi çekiyordu. Farsiller çok eski bir ulustur ve belki de kendilerinin de söyledikleri gibi dünyada düzenli bir hükümete sahip olan ve yeryüzünde büyük bir halk olarak iş gören en eski ulustur. Bütün İran camiasının kafasında bu hakikat hep mevcuttur. Bunu bilen ve ifade edenler yalnızca eğitim görmüş sınıflar değildir. En alt tabakadaki insanlar bununla oyalanır, seve seve bu konuya döner ve olağan sohbetlerin baş konusu yaparlar. Herkesin paylaştığı fikirlerden birini ve manevi miraslarının önemli bir parçasını oluşturan sarsılmaz üstünlük duygusunun zemini de buradadır. Fransızların, parantez bilindiği kadarıyla, Avrupa'nın en eski monarşisini kurdukları ve bu yönleriyle Farsilere benzediklerini söyleyerek bana kompliman yapanlar çok oldu. Muhataplarımın düşüncesinde benimle ilgili olarak nezaket, kendileriyle ilgili olarak da büyük bir zafer vardı. Zira bana kendi halkımın Avrupa'nın diğer halklarının üstünde olduğunu gösterirken, yine de bizi onlardan ayıran mesafenin ne kadar büyük olduğunu ima ediyorlardı. Bu iddiada abartılı bir şey yoktur. Farsi, kendi hakkında çok güzel bir fikre sahiptir. Hintli, vatanından Mother India'daki gibi şefkatle bahsederken, Japonlar Kamilerin toprağından gururla bahsederken, Farsi, kendini Kairosların ve Darioisların meşru mirasçısı olarak dolayısıyla tüm komşularının üstünde addeder. Tarihsel cüreti büyük hükümranları ve müzaffer hanedanları putlaştırması ve ezelden beri orada duran büyük halkın kendi hakkında yarattığı abartmalı görüntü bunun tanıklarıdır. Bu görüntü onun başka durumlarda mazoşist olmasını ve ona göre madalyanın diğer yanını oluşturan tüm kusurları üstlenmesini engellemez. Büyük bir coğrafi mekanda 3000 yıldır kesintisiz olarak varlığını ve kimliğini sergilemiş olması olgusu, Farsi'ye büyüklük ve devamlılık duygusu verir. İmparatorluklar kurup sonra yıkıntıları altında kalarak, küllerinden yeniden doğup başka biçimler altında başkalaşıma uğrayarak, Farsi günçel sınırlarının da ötesine yayılan bir dünya yaratmıştır. Bunun farkına varmak için Orta Asya'ya, Afganistan'a ve Hint Yarımadası'na gitmek yeterlidir. Geçmişinin kalıntılarını her yerde görür, yeniden doğuşunaysa hiçbir yerde. Yüzyıldan beri artık büyük bir kaderi olmadığını bilmektedir. O andan itibaren nostalji zamanı yaşar. Bir ölçüde Ruslara ve İspanyollara benzer. Bir İspanyolla kapalı evren şiirselliğinin ve düşüncelerinin konusu mutlak taşra, dünya dışı olan ülkesi dışında bir şey konuşmak olanaksızdır, diyor Ciarán. Ciarán. Kah coşup, kah mahzunlaşarak, ülkesine gözleri kamaşarak ya da hırçınlıkla bakar tutarlılığının tek biçimini bocalamadır. Kendine bir gelecek tayin ettiğinde buna gerçekten inanmaz. Buluşu, karanlık yanılsama, umutsuzluk gururu, cini, pişmanlık cini. Tıpkı İspanyol gibi Farsi de pişmanlık cininin ve nostalji umutsuzluğunun acısını çeker. Ama mütevekkil halklar gibi o da kendini kadere bırakır. Eylemin yararsızlığına ve yinelenen başarısızlıkların kusursuz çevrimine hemen inanmıştır. Periferi varlığı olarak tarihin şölenine çok geç gelir ve gürültülü bir giriş yaptığında bile rüyasının ölçüsüzlüğüne denk düşen bir kıyamet sayıklaması içinde kendi geleceğini mahveder. İmparatorluk halkı olduysa da geçmişteki sarhoşluğunun akşamdan kalmalığını atamamıştır. Projelerinde megalomanyaktır ve bu projeleri hayata geçirmesi için gereken araçlara sahip olmadığından ötürü kararsızlık içinde kalır. Kimi zaman kendine karşı eleştirel olup, kimi zaman da kusurlarına göz yumar. Bazen kendini suçlayıp, bazen de affeder. Olmak istediği şeyi cisimleştirememesini hem kendinden hem de ötekilerinden bilir. Ülkesini fethedenleri aşağılar ama onlarla aynı şeyi yapmak için elinden gelen çabayı da gösterir. Arap'ı küçümseyip bütün dehasını, onun düşüncesini ve kültürünü zenginleştirmeye harcar. Üstelik Arap'a ders verir ve o kadar aşağıladığı Fatih İslam'a karşı gerisin geriye giden milliyetçiliğini hayata geçirir. Aslında bir tek kendi ülkesiyle, kendi tarihiyle ve kendi şairleriyle ilgilenir. Bunları gerçekten tanıması pek önemli değildir. Onların var olmuş olmaları hayranlığını haklı çıkarmak için yeterli bir teminattır. Nevroz derecesinde şöven olan Farsi'nin imama hayranlık duyması Farsi ülkesinin damadı olmasındandır. Platon'a Zerdüşt'ün yandaşı olmasından ötürü peygambere yol gösterici olarak Selman-ı Farsi'yi izlemesinden ötürü ve İsa'ya bazı modern milliyetçiler için Mitra'nın başka bir cisimleşmesi olmasından ötürü hayranlık duyar. Ben merkezciliğe meyilli olup özle ilgili sorulara rahatlıkla dönebilir. Aynı rüyalara maruz kalır. Kafasına hep aynı çözümler gelir. Ama megalomaninin beraberinde büyük bir kinizm vardır. Bir tutkundur ama çoğu zaman zihni açık bir tutkun. Trajedi ile mizah arasında bocalar. Birinden diğerine gözyaşları ve kahkahalar arasında kolaylıkla geçer. Kendi kusurlarını şeflerine aktarıp onlardan nefret eder. Çünkü kendisine çok benzerler. Tevekkülle aşırı öfke arasında en bulanıklaştırıcı şevksizlik halinden en yıkıcı zafere geçer. İkisinin arası, denge, onu ancak bir tür opportunizm sanatının icrası sırasında uyar. Zira felaket sırasında yüzeyde kalma sanatında harikalar yaratır. bir tek kesintilerle, sıçramalarla, yinelenen atlamalarla hareket eder. Ne yazık ki büyümenin kaçınılmaz kazaları ve kaçırılmış fırsatların acı pişmanlığı buradan gelir. Yeniden teknokratlara dönersek, modern çağın teknolojik yöntemlerinin ustası olan bu sınıfın, İran özelinde gerçek anlamıyla entelijansiyanın kıyısında kaldığını belirtmek gerekir. Bu sınıfın eski rejim sırasındaki tutumu ricat olmuştur. Bir yandan ülke dışında olup, öte yandan ülke içindeydi. Bir yandan kopuk kalıp, öte yandan görevlerini yerine getiriyordu. Kendi tarzında düşünüyordu ama daima entelektüel akımların dışında hareket ediyordu. Yerel yapıtlar onu gerçekten ilgilendirmiyordu. Bunları az gelişmiş bir kültürün döküntüleri ya da atıkları olarak değerlendiriyordu. Bu sınıfın devrim sırasında kendisinin cisimleştirdiği, rejime karşı taraf olduğu doğrudur. Ama bunu çevresini taklit ederek yapmıştır. Bir yanda siyasal kurtuluş dilerken, öte yanda buna gerçekten inanmıyordu. Rejimin yıkılışına neden olurken, bunu içinden gelerek istemiyordu. Bu sınıf üzerinde ağırlığını hissettiren bir alın yazısı payı vardı. Bu alın yazısı, acılı bir alaycılık bedeli karşılığında ona iyi hiçbir şeyin yapılamayacağını, her şeyin çoktan beridir çürümüş olduğunu, şeylerin doğal akışını değiştirmenin olanaksız olduğunu ve ülkede geçerli koşullar ile bunları iyileştirmek için gereken modern yöntemler arasında aşılmaz bir uçurum olduğunu anlatıyordu. Zihin açıklığını, ülkenin aykırı koşullarına uydurma becerisini gösteremeyip, ilkel bir biçimde davranmak için fazla akıllı olan ve özellikle de geri çekilmekle kendi varoluşunun dayandığı dalı kestiğini fark etmek için fazla geride kalmış olan bu kesimin teslim olmaktan başka bir şey yapamazdı ve kaçınılmaz olarak da bunu yaptı. Teknokratlar toplumun kıyısında kaldıkları ve ülkedeki entelektüel yaşama katılmaktan kaçındıkları gibi dünyadaki modernlik yanlısı akımlara öylesine uygun ve öylesine meşru olan görüşlerini bile savunamadılar. Kendilerini dinletebilecekleri alanda, bu alan geniş bir çıkarlar yelpazesi oluşturuyordu. Teslim olmaları bir takım küçük cahil entelektüellerin sahneye doluşmasına yol açtı. Bunlar önlerine gelen her konuda pek bir şey bilmeyen ama bunun bilincinde olmayan insanlara has küstah bir güvenle nutuk atıyorlardı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gobineo. G O B I N E A U. Platon. P L A T O N.